Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leyl Suresinin 1 ila 11. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Sarıp örttüğü zaman geceye andolsun. Parıldayıp aydınlandığı zaman gündüze. Erkeği ve dişiyi yaratana. Gerçekten sizin çabalarınız darmadağınıktır. Fakat kim verir ve korkup sakınırsa ve en güzel olanı doğrularsa, biz de onu kolay olan için başarılı kılacağız. Kim de cimrilik eder, kendini müstani görürse ve en güzel olanı da yalan sayarsa, biz de ona en zorlu olanı, azaba uğramasını kolaylaştıracağız. Tereddi edeceği, baş aşağı düşüşe uğrayacağı zaman, malı ona hiçbir yarar sağlamaz. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17-20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yeni akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstudy.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun alemlere rahmet olarak gönderdiği Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 23 Hordad 1400, Hicri Kameri 2 Zilkade 1442 ve Miladi Takvimle 13 Haziran 2021 Pazar. Muhterem dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sizler için sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarını sunacağız. Ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, İran'da 13. Cumhurbaşkanlık seçimleri ve 100 yılda 100 gelişme adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran'da Cumhurbaşkanı adayları 3. kez televizyonda açık oturuma katıldılar. Celili, insanların sorunları koronavirüsü gibi bilinmez değil dedi. Irakçı Amerika ilk adımı atmalı çağrısında bulundu. İşgal altındaki topraklardan Netanyahu karşıtı protestolar devam ediyor. Türkiye Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'nın öldürüldüğünü bildirdi. Rusya, Covid-19'u yenmek bir bilim gücü olarak Rusya'nın sorumluluklarından biri dedi. Şimdi haberler. İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı seçimi adayları 3. kez televizyondan canlı yayınlanan tartışma programına katılarak ülkenin çeşitli sorunları ve programları hakkında açıklamalarda bulundular, görüşlerini bildirdiler. İrna Ajansı'na göre Seyit Emir Hüseyin Gazizade Haşimi, zengin ve fakir arasında ayrımcılık olmamalı ya da fakir olmamalı derken Muhsin Rıza'yı verdiği vaatleri tutacağını vurguladı ve kuracağım hükümet İran'daki tüm etnik grupların hükümeti olacak dedi. Seyit İbrahim Reis de mevcut hükümet 5. ve 6. kalkınma planlarının çoğunu uygulamadı dedi. Zakani de hükümet enflasyonu yönetemediğinden dolayı eleştirirken Muhsin Mihralizade de iyi yönetim, özgür, müreffeh ve bağımsız bir İran inşa etmek için hep beraber ve birlikte çalışalım dedi. Abdülnasır Himmeti de Amerikan Başkanı Trump'ın İran'a yönelik baskıları karşısında neredeyse ellerim boş olarak durdum ve direndim dedi. Said Celil de Cumhurbaşkanı bütün herkesin Cumhurbaşkanı olduğunu bilmeli açıklamasında bulundu.
İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı seçimleri adaylarından İbrahim Reisi hükümette yolsuzluklarla kesin mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı. İran Pres Ajansı'na göre İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı seçim adaylarından Seyit İbrahim Reisi dün televizyondan canlı yayınlanan 3. seçim münazarasında halkın endişeleri konusunda halkın sorunlarından biri yolsuzluktur ve biz yargı kurumunda yolsuzlukla ciddi mücadele ettik ancak yolsuzlukla asıl mücadele hükümette olur dedi. İbrahim Reis'i ekonomik program 3 bölümden oluşuyor. Hükümet reformu ve yolsuzlukla mücadele, aileler ve yoksul sınıfları destekleme ve üretimde sıçrama dedi. Reisi şeffaflık önemlidir ve şeffaflık uygulanırsa arazi gaspı, mal kaçakçılığı ve vergi kaçakçılığı kontrol altına alınacaktır dedi.
Adaylardan Ali Rıza Zakani de ülkenin özellikle gıda ve giyim alanında yüksek fiyatlar ve enflasyondan muzdarip olduğunu söyledi. Zakani halkın sorunlarıyla ilgili yaptığı açıklamada ülkede başta gıda ve giyim alanında çok ciddi enflasyonun olduğunu belirterek enflasyon ülke genelinde ise %52 dedi. Zakani seçimleri kazanması ve iktidara gelmesi halinde hükümet kısa vadede döviz kuru ve banka faiz oranlarını kontrol ederek orta vadede bütçe yapısını yeniden düzenleyerek ve bankacılık dengesizliğini düzelterek çalışmalarının ikinci yılında ise faiz oranlarını yarı yarıya indirecek ve reform yapacak açıklamasında bulundu. Toplumsal yoksulluğu azaltma planlarını anlatan Zakani ben mazlumların ve yağmalananların sesiyim. Yolsuzluk ve adaletsizlikle mücadele ediyorum dedim.
Cumhurbaşkanı adaylarından eski Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti de yatırım olmadan ekonomik büyümenin esasen anlamsız olduğunu vurguladı. Himmeti dün televizyondan canlı yayınlanan 3. münazara programında halkın sorunlarıyla ilgili yaptığı açıklamada yatırım olmadan ekonomik büyümenin esasen anlamsız olduğunu söyleyerek yaptırım tüccarları ve bizzat eski Amerika Başkanı Trump'ın birlikte nükleer anlaşmayı bozduklarını söyledi. Himmeti ekonomide altyapı konularına dikkat ediyoruz ve ekonomi ilmi toplumun ekonomik durumu ile ilgili koşulların yaratılması gerektiğini ve hükümetin ekonomiyi güvenli yatırımlara izin veren bir yöne taşıması gerektiğini söylüyor, böylece yatırım imkanı gerçekleşebilir dedi. Himmeti'ye göre ekonomik büyümeyi en az %5 olmazsa işsizlik sorunu çözülemez veya istihdam yaratılamaz.
Adaylardan Muhsin Rıza'yı da halkın sorunlarının çözümü için olaylara odaklanmak gerektiğini söyledi. Muhsin Rıza'yı dün televizyondan canlı yayınlanan 3. münazarada halkın sorunları konusunda pahalılık, adalet ve gizli sübvansiyonlara odaklanılması gerektiğine dikkat çekti. Halkın sorunları bundan çok daha fazla. Sorunların neden çözülmediğini görmemiz gerekiyor diyen Rıza'yı, ülkede iki büyük operasyona ihtiyaç var. Birincisi kanunlar, davranışlar ve yönetimde hükümet içinde reform dedi. Muhsin Rıza'yı ayrıca şöyle dedi. İkinci konu İran ekonomisinin yeniden yapılanması ve ekonomide mimaridir. Muhsin Rıza'yı suni gündemlerin ekonomik sorunların çözümünü engellediğini belirterek şunlara kaydetti. Savunma ve güvenlik alanda olağanüstü ilerleme kaydettik fakat ekonomi alanda sorunlarla karşı karşıyayız. Ülkede yöneticiler ne yapıyor?
Diğer yandan 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimi adaylarından Said Celili de halkın sorunları koronavirüs gibi bilinmez değildir dedi. İran Presse Haber Ajansı'na göre dün İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı seçiminin adaylarından Said Celili, 7 adayın tamamının katıldığı 3. televizyon programında insanların endişelerinin hükümetlerin neden geride kaldığı ve sorunların neden çözülemediğini sorarak insanların sorunlarının koronavirüs gibi bilinmez olmadığını söyledi. Halkın endişelerini giderecek bir eylem planının hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyen Celili, dünyadaki ortalama enflasyon oranı %2,5 ve yüzden fazla ülke enflasyonu %5'in altında çekti. Ancak İran'da enflasyon sorunu hala çözülemedi dedi. Said Celili, İran'ın sahip olduğu yeraltı ve yerüstü zenginlikleri ve insan kapasitesi ve diğer bütün imkanlara değinerek böyle bir ülke sıçrama yapabilir dedi. Celili sorunların çözümü için bu sorunları dert edinmek gerektiğini ve bir programın olması gerektiğini belirterek Cumhurbaşkanı'nın işi bakanınkinden farklıdır ve onun ülkenin yönetim planı başta olmak üzere halkın sorunlarını çok iyi bilmesi gerektiğini söyledi.
İran'da 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimi adaylarından Muhsin Mihralizade de Yaşam Hükümeti programının ekonomi odaklı bir program olduğunu vurguladı. İran Pres Ajansı'na göre Mihralizade dün televizyondan canlı yayınlanan açık oturumda yaptığı konuşmada yaşam hükümeti programı ekonomi temelli bir programdır dedi. Mihralizade şöyle dedi, bu program yıl sonundan önce üretim, yatırım, öğretmenlerin geçim kaynakları, gençlik, istikrarlı bir gelir fonu oluşturma, 5 kat nakit sübvansiyon, turizmi geliştirme, korona aşısı konularını içeren sosyoekonomik kalkınmayı içermektedir. İran Cumhurbaşkanı adayı sorunların temelinin daha çok siyasallaşmada olduğunu belirtti.
Ve adaylardan Seyyid İbrahim Hüseyin Gazizade Haşimi iktidara gelmesi halinde hükümeti halka bırakacağız dedi. Gazizade Haşimi dün televizyondan canlı yayınlanan 3. tartışma programında yaptığı açıklamada hükümeti halka teslim edeceğiz dedi. Gazizade Haşimi şöyle konuştu. Valilere yürütme yetkilerini, bütçeleri ve halkın yöneticilerini görevden alma ve atama yetkisini öngördük. Böylece halkın 1/3 müdürden rahatsız olursa hükümet onu görevden almakla görevli olur. Ülkede kaynakların nasıl dağıldığını, gelirin ne kadar olduğunu ve istihdam durumunu görmeliyiz diyen Cumhurbaşkanlık adayı Gazizade Haşimi, ayrıca insanlar bunu yetkililerin verimsiz yönetiminden ve verimsizliğinden görüyor. Altın penceredeyiz ancak kilitli ve engellenmiş durumdayız dedi.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve İran'ın müzakere heyetinin başkanı cumartesi gecesi Viyana'daki nükleer anlaşma ortak komisyon toplantısında Amerika'nın İran'a yönelik tüm yaptırımları kaldırması gerektiğini söyledi. Teslim Haber Ajansı'na göre Seyyid Abbas Erakçi, İran İslam Cumhuriyeti'nin temel taleplerini yerine getirmeden kesinlikle yeni bir uzlaşıyı kabul etmeyeceklerini belirtti. Önce Amerika'nın ilk adımı atması ve bu doğrultuda tüm yaptırımları kaldırması gerektiğini söyledi. Seyyid Abbas Erakçi, İran İslam Cumhuriyeti kriterlerine ve ilkelerine riayet edilmiş bir anlaşma arıyor ve bu yönde ne acelesi var ne de vakit kaybediyor dedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Viyana görüşmelerinde 4+1 ülkelerin tutumuyla ilgili olarak da şöyle dedi. Doğal olarak ülkelerin kendi tutumları var. Bu yüzden müzakereler şekilleniyor, devam ediyor. Herkesin amacı bu müzakerelerde görüşleri ve tutumları birbirine yaklaştırmaktır. Kişisel olarak nihai sonuca bu hafta ulaşılabileceğini düşünmüyorum diyen Erakçı, görüşmeleri sonucunun en az bir kez daha başkentlere iletilmesi gerektiğini düşündüğünü sözlerine ekledi. Çin'in Viyana merkezi uluslararası kuruluşlardaki daimi temsilcisi de dün yaptığı açıklamada yaptırımları kaldırmasının nükleer anlaşmayla ilgili herhangi bir anlaşmanın anahtarı olacağını söyledi.
İşgal altındaki Filistin toprakları sakinleri bir kez daha terör rejimi İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu protesto ettiler. İRNA'ya göre dün gece göstericiler Siyonist rejimin başbakanının işgal altındaki Kudüs'teki konutu önünde Netanyahu aleyhinde sloganlar attı. Protesto gösterisi Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid ve Yamina Parti lideri Bennett öncülüğünde kurulacak koalisyon hükümetinin bugün yapılacak güven oyu oylamasından önce yapılması dikkat çekti. İşgal altındaki topraklar son aylarda Benjamin Netanyahu'nun yolsuzluğuna ve koronavirüse karşı zayıf performansına karşı sık sık protesto gösterileri gördü. Bu arada Siyonist Demokrasi Araştırmaları Merkezi'nde anayasa avukatı olan Emir Fox, Netanyahu'nun yolsuzluk çalışmalarıyla yargılanacağını ve görevden alındıktan sonra en az 10 yıl hapis yatacağını düşündüğünü söyledi. Fox, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Mayıs 2020'den bu yana çeşitli yolsuzluk, dolandırıcılık ve zimmete para geçirme davalarında yargılandı ve görevden alınırsa dokunulmazlığı kalmayacak dedi.
Türkiye Savunma Bakanlığı Pençe Şimşek Operasyonu'nda tespit edilen mağarada 3 PKK'lı militanın öldürüldüğünü duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları ile teröristlere darbe vurmaya devam ettiği belirtildi. Devam eden Pençe Şimşek operasyonu kapsamında tespit edilen mağarada 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Mağarada yapılan aramada 2 Zagros keskin nişancı tüfeği, 2 adet AK-47 piyade tüfeği gibi silahlar ve mühimmatlar ele geçirildi. Türkiye'nin Kuzey Irak'a ve Suriye'ye askeri müdahalesi iki ülke halkı ve devletlerinin şiddetli kınamalarına ve tepkilerine neden olmaya devam ediyor.
Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü, Libya'da yabancı paralı askerlerin ve Türk paralı askerlerin varlığını eleştirerek bunu işgal olarak değerlendirdi. Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü Ahmet El Mismari, dün Sputnik'e verdiği röportajda Türkiye'yi tüm askerlerini ve paralı silahlı güçlerini Libya'dan derhal geri çekmeye çağırdı. Ahmet El Mismari, Libya'da yabancı paralı askerlerin varlığını uluslararası toplumun onları sınır dışı etmek için gerçek bir iradeye sahip olmadığını kanıtı olarak gösterdi. Bu arada Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi, Türkiye ile ülkesi arasında köklü tarihi ilişkilerin olduğunu belirterek Ankara ile işbirliği fırsatlarının ve ikili ilişkilerin geliştirmesinin önemli olduğunu vurguladı. Libya Başkanlık Konseyi Başkanı El Menfi basın ofisinden yapılan açıklamada ülkeyi ziyaret eden Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyetle başkent Trablus'ta bir araya gelen Menfi'nin görüşmede Türkiye ile ülkesi arasında tarihi ilişkilerin derinliğine dikkat çektiği kaydedildi.
Haber kaynakları dün gece Suriye'nin kuzeyinde Halep eyaletinin Afrin şehrine iki roket saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Saldırıda en az 18 kişinin öldüğü, 33 kişinin de yaralandığı bildiriliyor. El Alem, Afrin'deki Eşşifa Hastanesi'ne düzenlenen roketli saldırı en az 13 kişinin öldüğünü bildirdi. Anadolu Haber Ajansı yerel kaynaklara dayanak verdiği haberde saldırının Suriye Kürt Halk Savunma Birlikleri YPG güçlerinde düzenlendiğini bildirdi. Türkiye işgalinin ardından Suriye'nin kuzey şehirleri zaman zaman çatışmalara ve roket saldırılarının yanı sıra bomba yüklü araçlı ve motosikletli infilaklara sahne oluyor.
5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte İranlı fotoğraf sanatçıları parladı. İranlı fotoğraf sanatçısı Emin Nezeri 18. Dünya Fotoğraf Sergisi'nde FIAP ödülünü kazandı. İSNA'nın haberine göre FIAP tarafından pandemi şartlarında yaşam adıyla düzenlenen yarışmada 23 ülkeden 1480 sanatçı rekabet etti ve eserlerini sundu.
Türkiye'de son 24 saatte 218.758 COVID-19 testi yapıldı. 6076 kişinin testi pozitif çıktı. 75 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı ise 503 olarak kayıtlarda yer aldı. Bu arada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19'a karşı geliştirilen yerli aşının son fazı olan faz 3 insan çalışmaları için vatandaşlara gönüllü olma çağrısında bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sputnik ve koronavirüs aşısını geliştirerek Rus biliminin gücünü ortaya koyduğunu belirtti. Rusya lideri, söz konusu çalışmanın diğer tehlikeli viral hastalıklar için aşı geliştirmesinin de önünü açtığını kaydetti.
Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi ve Özel Raportörü Mary Lalor, Birleşik Arap Emirlikleri'nde insan hakları 5 aktivistin tutuklanmasıyla ilgili derin endişelerini dile getirdi ve derhal onların serbest bırakılmasını istedi.
Ve Amerika'nın Illinois eyaletindeki Chicago'da güney kesiminde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü veya yaralandı. Polisin iki zanlıyı aradığı belirtiliyor.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz İran'ın Ermenistan'da fuar işbirliğinin devamı etrafında. İran İslam Cumhuriyeti'nin 20. Uluslararası Ermenistan Fuarı'na başarılı katılımının ardından İslam Cumhuriyeti bu ülkede özel bir fuar düzenledi. Bu kapsamda İran'dan 100 firma kendi ürünlerini Ermenilere tanıtmak için Erivan'ın daimi fuar merkezinde bir araya geldi. İnşaat sektörü, otomotiv, teknik ve mühendislik hizmetleri, su ve elektrik ve enerji, tarım sağlığı endüstrileri ve gıda bu fuarın bölümlerinden bazılarıdır. İnşaat, otomotiv ve gıda ve teknik ve mühendislik hizmetlerinin yerleştirilmesi, ayrıca benzer batı ürünleriyle rekabet edebilme ve aynı zamanda İran sanayi ürünlerinin ucuz fiyatları nedeniyle Ermenistan'da bu sanayilerin varlığı, İran İslam Cumhuriyeti'nin Güney Kafkasya ülkelerindeki batılı şirketlerle rekabet etmesini sağlayacaktır. Aslında birçok İranlı şirket Ermenistan pazarındaki faaliyetlerini genişletmek amacıyla Erivan'da özel İran fuarına katıldı. İranlı sanayi şirketleri Ermenistan'ın da üyelerinden biri olan Avrasya Birliği'nin büyük pazarına katılmak için Erivan'da özel fuara katılmaya hazırlandılar. Hiç kuşkusuz İran İslam Cumhuriyeti'nin Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkelerin pazarındaki varlığının artması, İran İslam Cumhuriyeti'nin bu ülkelerle ilişkilerinde yeni bir sayfa açabilir. Özellikle birçok ekonomiste göre dünyanın ekonomik geleceği bu önemli ticaret alanında şekilleneceği, ayrıca Avrasya Ekonomik Birliği'nin gelişmesi durumunda daha çok ülke birliğe üye olarak onunla işbirliği yapmak isteyecektir. Uzmanlar İran İslam Cumhuriyeti'nin başta Ermenistan olmak üzere Avrasya Ekonomik Birliği üyeleriyle daha fazla ikili ve çok taraflı ilişkilerin İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgedeki konumunu güçlendirmede ve İran'la karşılıklı bağımlılıklarını arttırmada etkili olduğuna inanıyor.
Özellikle İran'ın açık denizlerle bağlantısı ve önemli limanlara sahip olması sebebiyle bu ülkelerin açık sulara ve okyanuslara ardından Doğu ve Batı Asya'ya ulaşımı en kısa sürede hızlı bir şekilde ve en düşük maliyetle sağlanması mümkündür. Bu bağlamda Dünya Bankası'nda Ermenistan Bölümü Müdürü ve Ekonomi Uzmanı Laura Baley şöyle diyor: İran, Ermenistan'ı uluslararası sıcak ve açık sulara bağlamak için önemli bir yoldur. Buna karşılık Ermenistan da İran İslam Cumhuriyeti'nin Avrasya Ekonomik Birliği'nin geniş pazarına girmesi için önemli bir rotadır. Ermenistan, batılı ülkelerin İran pazarına girişinde önemli bir kapı olarak değerlendirilebilir. Her halükarda İran'ın yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılarak Ermenistan'da büyük bir endüstri, ekonomik ve ticaret alanında varlık sergileyebileceğinden hiç şüphe yoktur. Bundan önce İranlı gıda şirketleri, Tahran ve Erivan yetkililerinin ekonomik işbirliğini genişletme ve ticaretin değerini artırma çabaları doğrultusunda 20. Uluslararası Ermenistan Fuarı'na katıldılar. Bu konu İran İslam Cumhuriyeti'nin Ermenistan'da özel bir fuar düzenlemesine zemin hazırladı. Bu, İran ve Ermenistan'ın ikili ticaretin değerini yılda 3 milyar dolara çıkarmak için iki ülke yetkililerinin yaptığı anlaşmalar doğrusunda doğru ve ilkeli bir yol izlediği anlamına geliyor.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Irak işgalinin 7. yıl dönümünde IŞİD ve felsefesini yeniden incelemek başlığı altında. Haziran 2014 tarihinde IŞİD teröristleri Irak'a girerek Musul kentinin kontrolünü ele geçirdiler ve devamında Irak'taki varlıklarını tüm ülke coğrafyasında pekiştirdiler. IŞİD'in Irak'a saldırısından 7 yıl geçerken günümüz şartlarında bu konuyu tekrar gözden geçirmek büyük önem taşıyor. Bu bağlamda incelenmesi önemli olan ilk konu IŞİD teröristlerinin 2014 yılında Irak'ın meclis seçimleri ardından siyasi çekişmeleri geride bırakmakta olduğu bir ortamda saldırmasıdır. Siyasi grupların Nuri Maliki'nin başbakanlığı konusundaki tartışmaları IŞİD'e ülkenin kaotik siyasi durumunu suistimal ederek bu ülkeye saldırmak için fırsat sağladı. Bu yüzden başlıca konu IŞİD'in Iraklı siyasi şahsiyetler ve grupların siyasi gafletinden yararlanmasıdır. İkinci konu IŞİD'in beklenmedik ve aniden Irak'a girmemesi ve Irak hükümeti ve gruplarının siyasi çekişmelerde olduğu bir sırada gerçekleşmesi ise teröristlerin yabancı destekçileri ve bazı iç unsurların ihanetiyle önceden tasarlanmış bir plan ile Irak'a saldırmasıdır. Bu yüzden eğer bu ihanet ve destekler olmasaydı, IŞİD'in Irak'ta hükümet kurabilmesi daha düşük bir ihtimaldi. Üçüncü konu IŞİD'in Irak ve Şam'da İslami Devlet adı ile bir hükümet kurmasıdır. Gerçi IŞİD teröristlerinin birçoğu genelde yabancı ülkelerden ve daha çok Avrupalı vatandaşlardı. Fakat IŞİD ve İslam arasında bir bağ kurulmaya ve bu Rahmani dinin çehresinin zedelenmesi istendi. Halbuki IŞİD terör örgütünü çağımızda öz Muhammed-i İslam'ı hedef alan İslam dünyası tarihinin en büyük fitnesi olarak görmeliyiz. Yazar ve siyasi yorumcusu C.J. Wellman bir makalede IŞİD'den Batı ve Bağışçı laiklerin talihsiz ittifakından doğan bir olay olarak söz ediyor. Edward Snowden de IŞİD lideri Ebu Bekir Bağdadi'nin Amerika, İngiltere ve Siyonist rejimin istihbari işbirliği sonucu ortaya çıktığını söylemişti.
Bu yüzden IŞİD kendisini tasarlayan ve oluşturanların çıkarları doğrusunda İslam'dan ters ve gerçek dışı bir yorum sundu. Dördüncü konu ise IŞİD'in Irak'ın ekonomi, kültür ve sosyal yapısına indirdiği ve sonuçları 10 yıllar boyunca bu ülkede geride kalacak darbeler indirmesidir. Irak'ta altyapıların onarımı için en az 100 milyar dolara ihtiyaç var. Tabii ki Irak hükümeti bu parayı çok zor karşılayabilir. Irak'ta son 2 yılda ülkenin kötü ekonomik durumunu ve sosyal hizmetlerini protesto etmek amacıyla yaşanan toplumsal huzursuzluğun temel sebeplerinden biri IŞİD'in 3 yıl boyunca ülkeye verdiği hasarlar ve tahribattır. Buna ilaveten IŞİD, Iraklı vatandaşların haysiyeti ve aile yapısına ciddi zararlar vermiş, ülkeye hakim olan sosyal kültürü ciddi oranda tahrip etmiştir. Bu durum tabii ki Müslüman ülkelerde sosyal ilişkiler ve aile yapısını kültürel ve haysiyet açısından yıkmak ve darbe indirmek isteyen uluslararası siyonizmin tam da istediği durumdur. Beşinci konu ise IŞİD saldırısının Irak'ta direniş kültürünü, ülkenin güç yapısını aşılayan Haşiş Şabi'nin şekillenmesine sebep olmasıdır. Haşiş Şabi, Irak'ın IŞİD saldırısından temizlenmesinde seçkin rolü vardı ve kendi çalışmaları ile IŞİD'i tasarlayanların fitnesini etkisiz hale getirdi. Bu konuda önemli oranında başarılı oldu. IŞİD, Irak'ta merkezi hükümetin zayıflatılması ve sosyal kırılmalara yardım etmesi ayrıca yabancı müdahale ortamını güçlendirmek için tasarlanmıştı. Ama bugün o tarihten 7 yıl geçerken direniş grupları Amerikalı askeri güçlerin Irak'tan ihraç edilmesinin bayrakları haline gelerek bu talebi ciddi şekilde takip ediyorlar ve son olarak günümüzde Irak'ta Batı, Siyonist ve Bağızcı IŞİD arasındaki bağlar her zamankinden daha da net olarak görülüyor. Gerçi Iraklılar IŞİD'in tekrar hortlaması durumunda dikkatli olmalılar. Fakat günümüz Irak'ta 2014'teki Irak'a benzemiyor ve direniş grupları ülkenin güvenlik seviyesini yükselterek IŞİD gibi olaylara karşı kırılganlığı önemli oranda azaltmışlardır. Burası Tarhan Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 23 Ordat 1400 Hicri Kameri 2 Zilkade 1442 ve Miladi 13 Haziran 2021 Pazar. Müzik 41 yıl önce böyle bir günde Hicri Şamsı 23 Ordat 1359 tarihinde İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu rahmetli İmam Hümeyni yayınladığı bildiride İran'daki üniversitelerde köklü reformların gerçekleşmesi için Kültür İnkılabı Teşkilatı'nın kurulması emrini verdi. İmam Hümeyni bu bildiride Kültür İnkılabı Teşkilatı üyelerinden İslami değerler ve kültürü doğrultusunda İran'daki üniversitelerde çeşitli fakültelerin oluşturulması ve üniversitelerin geleceğinin belirlenmesi için programların yapılmasını istedi. Kültür İnkılabı Teşkilatı'nın kurulmasındaki asıl hedef, İran'daki yüksek eğitim düzeninin altyapısının köklü bir şekilde değiştirilmesi ve Batı kültürünün İran üniversitelerinden tamamen silinmesidir. Kültür İnkılabı Teşkilatı'nın üyeleri İmam Hümeyni'nin emri üzerine çeşitli üniversitelerdeki fakültelerden Müslüman öğretim görevlileri arasından seçildi. Sonraları Kültürel İnkılap Yüksek Konseyi olarak ad değiştiren söz konusu teşkilatın görev alanı zamanla genişledi ve toplumun çeşitli kültürel işlerinin koordinasyonu İslam'ın zengin kültürü uyarınca yapıldı. ...75 yıl önce bugün Hicri Şamsı 23 Ordat 1325'te İran sinemasının içerdiği melodilerin yapımcısı Babek Bayat, lakaplı Ali Hüseyin Bayat, Tahran kentinde dünyaya geldi. 19 yaşında Tahran operasında faaliyetlerini başlatan Bayat, Tahran üniversitelerinde film müziği ders veriyordu. Babek Bayat, Hicri Şamsı 5 Azer 1385'te vefat etti. Babek Bayan, aynı yıllarda Vilayet Aşkı dizi filminin Müziği ve Kral ve Güneş Toprakları Orkestra kıtası yapımını gerçekleştirdi ki, Hicri Şamsı 1376'da Tahran Senfonik Orkestrası tarafından ve Feridun Nasiri'nin liderliğinde çalındı. ...1131 yıl önce bugün Hicri Kameri 2 Zilkade, 311'de Hicri Kameri 4. yüzyılın önde gelen fakih ve muhaddesi İbni Hazime vefat etti. Hicri Kameri 223'te dünyaya gelen İbni Hazime, gençken çeşitli dini ilimleri öğrenmek için çeşitli ülkelere seferler düzenledi. El Tevhid ve İsbat-ı Safahür Rab adlı eser İbni Hazime tarafından kaleme alındı. Onun yayınlanmış en önemli ve ünlü eseri El Tevhid ve El İsbat, El Rab adlı kitaptır ki bu kitapta İslam'ın pak itikadi meseleleri ele alınmıştır. İbni Hazime bu kitapta kendi düşüncelerini İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin pak ehli beytinden naklen Kur'an-ı Kerim ve eldeki rivayetlere dayanarak Yüce Allah'ın yegane olması babında beyan edilmiştir. Ardından Yüce Allah'ın sıfatlarını da şerh etmiştir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Merkezin dolar beklentisi korkuttu, vatandaşın cebi daha da yanacak.
Yeni Asya.
2.607.000 aday YSK'ya başvurdu.
Cumhuriyet.
Amerika, Türkiye füzeleri elinde tutamaz.
Şimdi ise hafta içi köşe hazırları. Sertaç Eş, 11 Haziran tarihli Cumhuriyet gazetesinde AKP zorlanıyor başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. 19 yıllık iktidar, çok şey birikirmiş. Organize suç örgütü lideri haftalık açıklama yapıyor. Arada kısa yanıtlar da veriyor. Mafya iktidar karşı karşıyadır. Bu arada tescilli FETÖ'cüler de boş durmuyor. Kamuoyunu yönlendirmeye çalışıyor. İktidara muhalefet edelim derken FETÖ'cülerin kayığına binmemek lazım. Aman dikkat diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından mafya liderinin bir siyasetçiye her ay 10 bin dolar verdiğini öğrendik. İddia halen havada. Herkes bir ismi söylüyor ama Soylu henüz bir isim vermiyor. Muhalefet buradan yüklendi ve iktidarı sarstı. Soylu'dan başlayıp Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop'a, oradan da saraya uzanan eş güdümsüzlük ortaya çıktı. Şentop muhalefet karşısında yalnız bırakıldığını düşünüyor. Sinirler gerildi. Bir diğer sorun Hakimler Savcılar Kurulu HSK'ya üye seçiminde yaşandı. MHP'nin Hak Yolcular olarak adlandırılan grubun güç arayışından duyduğu rahatsızlık ortağı tarafından da paylaşıldı. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde muhalefetle pazarlıkları yürüten AKP yetkilileri ortaklarını kızdırdı. Seçim sonucu AKP'ye 3, İYİ Parti 2, CHP'ye ve MHP'ye birer kontenjan verilmiş oldu. MHP, İYİ Parti'ye verilen 2 üyeye tepkili. Gündemdeki tartışmalardan bir şeyi bir daha öğrendik. Kıyıların, ormanların yağmalanması. Aklımıza o kadar çok soru geliyor ki, adı sık geçen otelin tahsisini, açılışını hangi bakan yaptı? Kapanın elinde kalan oteli FETÖ'cüler ele geçirdi mi? Türk turizminde mafyanın rolü nedir? Basın çalışanlarıyla yine gündemde, köşelere, makamlara giden yolun nereden geçtiği çokça gözlemlediğimiz bir durum. Kendisini FETÖ ile mücadeleye adamış görünenlerin bunu nasıl ranta çevirdikleri de biliniyor. FETÖ akrabalığıyla korkutulan iş insanlarına lüks otellerin çift kapılı garsonyerlerini ayarlayanlar da konuşuluyor Ankara'da. Her şey aynı anda aynı ölçüde kirlendi, çürüyor. İddialar üstü örtülü de olsa Türkiye'nin dış politikasını içine almaya başladı. Türkiye yeraltının aktörlerini başka ülkelerdeki Türklerle ilişki kurmak amacıyla kullanmayı sürdürüyor mu? Bu yöntem ne kadar işe yaradı? Ancak geçmişte yaşanmış ve efsane tadında anlatılan bu konu çok soruldu. Türkiye saygınlığını koruma önceliğiyle bu konuya da akılcı bir çözüm getirmeli.
Esfender Korkmaz, 11 Haziran tarihli Yeni Çağ gazetesinde işsizlik ve yoksulluk asla bir kader değil başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Nisan ayı işsizlik oranı %13.9 olarak açıklandı. Tarım sektörü işsizlik izlediği için işsizlik oranı olarak tarım dışı işsizlik daha gerçekçi bir göstergedir. Nisan ayında tarım dışı işsizlik oranı da %16.2 oldu. TÜİK'in açıkladığı bu oranlar Avrupa Birliği ülkeleri için gerçekçi olabilir. Ama Türkiye şartlarında gerçekçi değildir. Çünkü en az işsiz sayısı kadar da iş aramayıp ve fakat çalışmaya hazır olanlar da var. Bunlar resmi iş arama kurumlarına başvurmadıkları için işsiz sayılmıyor. Fiili olarak işsizlerdir diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
TÜİK eski sistemde iş aramayan ve fakat çalışmaya hazır olanları ayrıca açıklıyordu. şimdi bunları atıl iş gücü içinde gösteriyor. Yani açıklanan işsiz sayısı 4,5 milyon ve fakat iş aramayan işsizler de katarsak fiili işsiz sayısı 9 milyon dolayındadır. Bu gerçeği potansiyel iş gücü oranı da gösteriyor. TÜİK potansiyel iş gücü referans haftasında ne istihdamda ne de işsiz olan çalışma çağındaki kişilerden iş arayan fakat kısa süre içerisinde işbaşı yapabilecek durumda olmayanlarla iş aramadığı halde çalışma isteği olan ve kısa süre içerisinde işbaşı yapabilecek durumda olan kişilerdir şeklinde tarif ediyor. Dahası iktisadi kalkınma ve gelir dağılımının düzenlemesi için Türkiye elindeki insan gücü kaynaklarını etkin kullanmak zorundadır. Atıl iş gücü oranının %27,4 olması bu kaynakları etkin kullanmadığımızı gösteriyor. Bu şartlarda eğer bir istihdam programı yapacak olursak, gerçek işsizlik oranının %27,4 olduğunu kabul ederek işe başlamamız gerekir. Yine Türkiye'nin elinde en büyük imkan ve koz genç nüfustur. Genç nüfusta işsizlik oranı %25,6 oldu. Genç nüfusu eğitiyoruz ve fakat iş yaratamıyoruz. Beyin göçü yoluyla Türkiye insan gücü kaynaklarını kaybediyor. İşsizliğin sonucu gelir dağılımında aşırı bozulma ve yoksulluktur. Türkiye'de işsizlik arttı, işsizlikle birlikte yoksulluk arttı fakat bu defa da devlet yoksula sahip çıkmıyor. AKP Genel Başkanı Erdoğan grup toplantısında muhalefetin açlıktan bahsetmesi nedeniyle aç olanları buyurun siz doyurun dedi. Bu söz açıkça iktidar partisinin yoksul ve aç olanları dışladığını gösteriyor. Zira yoksulluğu önlemek ve açları doyurmak devletin işidir. Devlet halkın refahını sağlamak için vergi toplar. Aynı halk devlet yönetimini geçici olarak seçtiği iktidara emanet eder. Siyasi iktidar devleti işsiz ve yoksul yaratmak için değil, bunları çözmek için görev alır. Bu sorunları muhalefete bırakanlar, iktidarı ve devlet gücünü de muhalefete vermek zorundadırlar. İşsizlik ve yoksulluğu çözmenin en etkili yolu yeni yatırım yapmak ve yeni istihdam yaratmaktır. Oysa ki Türkiye'de güven sorunu oluştuğu için yerli ve yabancı sermaye yatırım yapmıyor. Tersine yerli sermaye de yabancı sermaye de yurt dışına çıkıyor.
Kazım Güleç 111 Haziran tarihli Yeni Asya gazetesinde Sine-i Millet ve Ara Seçim Başlıkı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Yeni sistemde seçim kararını ya Cumhurbaşkanı veya 5'te 3 çoğunluğun oyu ile meclis verebiliyor. İktidar bloku bu düzenlemeyi yaslanarak erken seçimi reddediyor. Ama anayasanın 78. maddesinde tenzim edilen ara seçim alternatifi de açık duruyor. Türkiye Meclisi üyelerinden boşalma olması halinde ara seçime gidilir ama ara seçim her seçim döneminde bir defa yapılır. Genel seçimden 30 ay geçmedikçe ara seçime gidilemez. Boşalan üyeliklerin sayısı üye tam sayısının %5'ini bulduğu hallerde ara seçimlerin 3 ay içinde yapılmasına karar verilir diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
%5'in yani 30 sandalyenin boşalması halinde 3 ay içinde seçim bir zorunluluk. Milletvekillerin sayısı ve dağılımı ile ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi sitesinde yansıtılan son tabloya göre hali hazırda toplam vekil sayısı 583. Vefatlar veya dokunulmazlıkları kaldırılanların vekilliğinin düşmesi sebebiyle 17 sandalye boşalmış. Buna 13 daha ilave edilmesi halinde anayasa gereği ara seçim zorunlu olacaktır. AK Parti eski milletvekili Emin Şirin'in Millet İttifakı'ndaki partilere yaptığı kısmı sineye millet dönme çağrısı bu noktada manidar. Şirin, neyi kastettiğini şöyle açıklıyor. Millet İttifakı partileri mecliste grup kurma imkanını kaybetmeyecek nispette milletvekili bırakarak kayıt düşme faaliyetine devam ederken geri kalan milletvekilleri istifa ederek sineyi millete dönebilir ve öncelikle seçim bölgelerine giderek seçmende erken seçim talebini arttıracak şekilde çalışabilirler. Yeterli sayıda sineyi millete dönüşün pratikte doğuracağı asıl önemli netice anayasa gereği 3 ay içinde ara seçim gerektirmesidir. Muhalefet partilerinin bu seçeneği mutlaka ciddi şekilde değerlendirmesi ve erken seçime direnmeye devam eden iktidar blokunu bu yolla ara seçime mecbur bırakması gerekir. Ara seçim için 13 vekilin istifası yeterli. Bu 13 vekilin 3 ay içinde yapabilecek ara seçimde tekrar seçilerek daha güçlü bir şekilde meclise dönmeleri de kuvvetle muhtemel. Böyle bir kısmı sineyi millet atraksiyonu iktidarın bütün oyunlarını bozar, dahası topyekün bir erken seçimin yolunu da açabilir.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsu'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsu'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsu'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı seçimleri.
Değerli dinleyiciler, İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı seçimleri isimli seri sohbetimizin 6. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde yabancı medyanın propagandif çalışmalarını ve İran'daki seçimleri etkilemeye çalıştıklarını, ayrıca yabancı medyanın garezkar bakışını ve Batı seçimlerindeki fiyaskoları örtbas etme çalışmalarını ele alacağız.
İran'da 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri 28 Hordat 1400'de düzenlenecektir. Bu seçimler İran'daki diğer seçimler gibi farklı nedenler ve hedeflerden dolayı medya ve haber kanallarının en önemli gelişmelerinden birine dönüşmektedir. İran'daki Cumhurbaşkanlık seçimleri eşsiz olduğu nedeniyle her zaman önemlidir. İran bölgede istikrarlı, güçlü ve belirleyici bir ülkedir ve daha da önemlisi bu seçimin demokratik değerleri ve bölgesel denklemler ve hatta uluslararası arenadaki belirleyici rolü İran Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu önemli kılmaktadır.
İran milletine düşmanlık yapanlar yıllardır geniş ve derin cephelerde tam teşekküllü bir kampanyaya girişmiş ve medya ağları ile belli hedefleri gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Bu yolda ise medya aracını İran'a karşı sürekli psikolojik, propagandif ve siyasi baskı yaratmaya yönelik kullanıyorlar. İran ve İranlıları zayıflatmak ve darbe indirmek için hiçbir çabadan kaçınmıyorlar.
Bu bağlamda batılı haber çevreleri İran'daki siyasi atmosferi ve seçim süreçlerini incelemek bahanesiyle aslında adayların tartışmalarını ve seçim kampanyaları programlarını ve çalışmalarını çarpıtıyorlar. Bu bağlamda İran'ın seçim rekabetini ve alanını zayıflatmak için bir araç olarak medya aracılığıyla adayların yarışmaları boyunca ortaya çıkan konuları ve meseleleri kendi amaçlarına malzeme ediyorlar.
Söz konusu medya kuruluşları sıklıkla seçim haberlerini ve olaylarını yayınlarken İran'a karşı ön yargılı hedeflerini sürdürüyorlar. Bu hedeflerden biri halk arasında seçimlere karşı olumsuz bir zihniyet yaratmak ve onları sandık başına gitmekten caydırmaktır. Sanal ortamda İran İslam Cumhuriyeti'nin yumuşak eleştirisi biçiminde propaganda hileleri kullanan ve yalanları yayan uydu ağları ve yabancı medya organları İran'daki seçimleri önceden tasarlanmış olarak tasvir etmeye çalışıyorlar. Öyle ki muhatap, söz konusu medya tarafından servis edilen haberler ve alınan sonuçların İran'daki seçim ortamı ve gerçeklerle tamamen örtüştüğünü hissetsin.
Bu bağlamda yalan ve abartılmış haberler yayınlayarak bu yalan durumun İran'daki seçimlerin gerçekleri ve atmosferiyle tamamen uyumlu olduğu lanse edilmeye çalışılıyor. Bu çerçevede garaskar yabancı medya seçim konularını, adayların tartışmalarını veya açıklamalarının bir parçası malzeme olarak ele alıp yumuşak bir savaşa odaklanırlar.
Söz konusu medya organları seçim konuları arasından belirli kodlar çıkararak izleyicinin dikkatini çeken konuları ele alıp üzerine çalışarak gerçekleri ters göstermeye çalışmaktadırlar. Amerika'nın Sesi VOA, BBC Farsça, Manoto ve İran International gibi Farsça yayın yapan garezkar medyanın İran halkına yönelik maksimum baskı kampanyasının ön saflarında yer aldığı bilinmektedir. Bu medya kuruluşları aynı anda birkaç hedef peşinde koşarak propaganda çalışmalarını paylaşmaya çalışıyorlar.
Bu garazkar medya organları insanları caydırmak, cesaretlerini kırmak, onları ülkenin mevcut ve gelecekteki koşullarında umutsuzluğa sürüklemek, halkla yetkililer arasında bir çatışma